Ayrım 4 Dönüş Yolu Eric Maria Remarque Sayfa 29 Weigel birçok alayda asker şuraları kurulduğunu anlatıyor. Subaylar üst olmaktan çıkmış artık. Birçoğunun apoletleri sökülmüş. O bizim burada da bir asker şurası kurmak istiyor ama fazla ilgilenen olmuyor. Bizler böyle bir şey kurmak istemiyoruz. Eve dönmek istiyoruz. Bunu da nasıl olsa başarırız. Ama sonunda 3 kişilik bir kurul seçiliyor. Adolf Bethke, Max Weil ve Ludwig Breyer. Weil, Ludwig'in apoletlerini sökmesini istiyor. Ludwig yorgun yorgun alnına vurarak, işte diyor, burada. Bethke, Weil'ı geriye çekerek, ama Ludwig bizden diyor kısaca. Breyer gönüllü olarak savaşa katılmış ve bölükte teğmenliğe yükselmişti. Civarda başka subay bulunmadığı zamanlar yalnız bizlerle, yani Trotsky, Homeyer, Bröger ve benimle senli bendi konuşmakla kalmaz, bunu pek olağan sayardı. Çünkü biz onun eski okul arkadaşlarıydık. Kendisinden yaşlı arkadaşlara da öyle davranırdı. Bütün bunlar şimdi ondan yana sayılacak. Weil fakat Hale diye direniyor görüşünde. Bu söylediği akla daha yakın. Çünkü Weil ona pek çok eziyet ederdi. Şimdi bunun acısını çıkarmak istemesine hiç şaşmamalı. Hale gerçi sert davranırdı ama her zaman da General Blücher gibi en önde giderdi. Asker bunun değerini bilir. Bethke kendisine sor bir diyor. Caden de ama sargı bezi paketini de yanına almayı unutma diye arkasından sesleniyor. Ama işler başka türlü gelişiyor. Weil tam da büroya girerken Hale dışarıya çıkıyor. Elinde tuttuğu birkaç kağıdı göstererek Max'a doğruymuş diyor. Weil konuşmaya başlıyor. Sözü apoletlere getirince Hale sert bir hareket yapıyor. Çıngar çıkacak sanıyoruz ama bölük komutanı birden sadece haklısınız diyerek hepimizi hayretler içinde bıraktıktan sonra Ludwig'e dönüyor ve elini omzuna koyuyor. Aklınız almıyor değil mi Breyer? Er giysisi giyilecek, daha başkasına paydos bundan böyle. Hiçbirimiz bir şey söylemiyoruz. Karşımızdaki adam tanıdığımız Hale değil. Elinde bastonla geceleri keşfe çıktığı için kurşun işlemez diye söz edilen adam değil artık. Ayakta durup konuşmakta bile güçlük çeken bir adam var karşımızda. Geceleyin uykumun arasında bir mırıltıyla uyandırılıyorum. Kossole'nin atıyorsun dediğini duyuyorum. Willy de vallahi doğru yanıtını veriyor. Gel sen de gör. Çabucak toparlanıp avluya çıkıyorlar. Arkalarından ben de gidiyorum. Büroda ışık var, içerisi görülüyor. İşte Hale de masasının başında oturuyor. Üniforması önünde duruyor. Apoletleri yok. Sırtında bir er giysisi var. Başını elleri arasına almış. Ama bu gerçekten olur şey değil. Bir adım daha yaklaşıyorum. Hale, bizim Hale ağlıyor. Caden demek bu da olacakmış diye fısıldıyor. Bethke haydi bas diyor ve Caden'e bir tekme yapıştırıyor. Alıngan alıngan ve usulcacık oradan uzaklaşıyoruz. Ertesi sabah yakın alaylardan birinin binbaşısının imparatorun kaçtığını öğrenince tabancayı çekip canına kıydığını öğreniyoruz. Hale görünüyor, kederli ve uykusuz bir hali var. Gerekli emirleri usul bir sesle veriyor, sonra yine uzaklaşıyor. Pek fazla bir şey istemiyor bizlerden. Son şeyimiz de elimizden alındı. Ayaklarımızın altındaki yeri de kaybettik şimdi. Kossole asık bir suratla, tam bir ihanete uğradığımızı sanacağı geliyor insanın diyor. Bugün yola devam eden alay dünkünden pek farklı. Kaybolmuş bir bölük, yüzüstü bırakılmış bir ordu demek daha doğru. İstihkam araçlarımız her adımda çat çut sesler veriyor. Tek düze bir ezgi boşunaydı, boşunaydı diyor hep. Yalnız bizim Lederhose bir ardıç kuşu kadar keyifli. Amerikalılardan aldığı konserve ve şeker stokundan satış yapıyor. Ertesi akşam Almanya'ya varıyoruz. Çevremizde Fransızca konuşulmadığı için olacak. Şimdi barışa yavaş yavaş inanmaya başlıyoruz. Bu ana kadar içimizden bir ses bir emir geleceğini ve yine siperlere döneceğimizi söyleyip durdu hep. Çünkü asker iyiye her zaman kuşkuyla yaklaşır. Bu sebeple de işin başında hep tersini hesaplamak daha akıllıcadır. Ama şimdi tatlı bir ateş yükseliyor içimizde. Büyük bir köye varıyoruz. Çiçek ve yapraklardan yapılmış süs askıları yolun üzerinde soluk soluk sallanıyor. Altından pek çok birlik geçmiş olmalı ki bizler gibi sonuncular için yeni bir şeyler asmaya değmiyor herhalde. Bundan dolayı da bizlere yağmurdan solmuş bir iki pankartın hoş geldiniz ile yetinmek düşüyor. Pankartların çevresinde yeşil kağıttan yapılmış meşe yaprakları gevşek gevşek sallanıyor. Halk o kadar alışmış ki biz geçerken dönüp arkamızdan bakan bile olmuyor. Ama bizler için buraya varmak yeni bir şey. Dostça birkaç söze ve bakışa açız. Böyle şeyler vız gelir bize desek de. Hiç değilse genç kızlar dizilip el sallasalardı. Caden ve Yup birkaçına seslenmeyi deniyor ama hiçbir başarı elde edemiyorlar. Belki de görünüşümüz pek berbat. Zaten bu iki arkadaş da sonunda vazgeçti. Çocuklar yanımız sıra yürüyor sadece, ellerinden tutuyoruz, onlar da yanımız sıra koşuyorlar. Çikolatalarımızdan vazgeçebildiğimiz kadarını onlara armağan ediyoruz. Çünkü bir kısmını olsun eve götürmemiz gerekiyor elbette. Adolf Bethke küçük bir kız çocuğunu kucağına aldı. Çocuk onun bıyığını bir dizgin gibi yakalamış, kahkahalarla gülüyor. Çünkü Bethke kızı güldürmek için sırıtıyor. Küçüğün yumuk elleri de onun suratını tokatlıyor. Bethke bu yumruklardan bir tanesini yakalayıp ne minicik şey demek ister gibi bana gösteriyor. Bethke sırıtmaktan vazgeçince kız da ağlamaya başlıyor. Adolf çocuğu yatıştırmaya çalışıyor ama daha da azıttığını görünce yere bırakıyor. Kossole, çocuklar bile umacı diye görüyorlar bizi diye homurdanıyor. Willy gerçek bir siper yamyamından korkuyorlar diye açıklıyor. Müthiş bir şey onlar için. Ludwig Breyer kan kokuyoruz da ondan diyor. Yup bir yıkanmamız gerekiyor diyor. O zaman genç kızlar daha fazla yüz verirler hiç değilse. Ludwig düşünceli düşünceli yıkanmakla her şey düzelse yanıtını veriyor. Keyifsiz keyifsiz yola devam ediyoruz. Gurbette geçen bunca yıldan sonra memlekete dönüşü bambaşka düşünmüştük. Bizleri bekleyeceklerini sanmıştık. Ama daha şimdiden herkesin kendi işine gücüne daldığını görüyoruz. Her şey devam etmiş ve aynı tempoyla devam ediyor. Bizlerse ıskartaya çıkarılmış gibiyiz. Bu köy bütün Almanya değil elbette. Ama yine de öfkeden boğulacak gibi oluyoruz. Bir gölge ve bir sezi sarıyor hepimizi. Arabalar geçiyor takır takır, arabacılar bağırışıyor. İnsanlar kaçamak bir bakış atıp düşünceleri ve dertlerinin peşi sıra koşularına devam ediyorlar. Kilise kulesinin saati vuruyor ve ıslak ıslak bir rüzgarın solukları üzerimizden geçiyor. Sadece tek bir kadın, başı uzun bir örtüyle sarılı yaşlı bir kadın bizim yanımız sıra yorulmadan koşuyor ve titrek sesiyle Erhard Schmidt adında birisini soruyor. Konaklamamız için kocaman bir hangar gösteriyorlar ama çok fazla yol yürümüş olmamıza rağmen hiçbirimiz dinlenmek istemiyoruz. Soluğu meyhanelerde alıyoruz. Hey koca hayat, yine karşımızdasın. Bu yılın ürünü bulanık şarap olağanüstü. Şarabın bacaklarımızdaki etkisi müthiş. Bundan dolayıdır ki oturmayı yeğliyoruz. Alçak tavanlı yerde tütün dumanları bulut kümeleri gibi uçuşuyor. Şarapta toprak ve yaz kokusu var. Konservelerimizi çıkarıyor ve etleri kesip kesip kalın tereyağlı ekmeklerin üstüne koyuyoruz. Sonra da bıçaklarımızı geniş tahtadan masalara tam yanı başımıza saplıyor ve yemeğimizi yiyoruz. Tavanda asılı gaz lambası hepimizi koruyan bir anayı andırıyor. Akşam dünyayı daha güzel yapıyor. Siperler de değil, barış zamanları elbette. Bugün öğleden sonra sıkkın sıkkın yol almıştık ama şimdi keyifliyiz. Köşede çalan küçük orkestranın eksiklerini bizimkiler hemen tamamlıyor. Aramızda piyano çalandan ve ağız mızıkası ustasından başka ziter çalan bir Bavyeralı da var. Willy Homayer de birkaç tahta parçasıyla tek bir telden meydana getirdiği garip kemanı, çamaşır kazanı kapaklarından davulu ve çıngırağıyla orkestraya katılıyor. Ama şaraptan çok daha fazla kafamıza vuran şey genç kızlar oluyor. Öğleden sonrakilerden çok değişikler, gülüyorlar ve iyi davranıyorlar. Yoksa başka kızlar mı bunlar? Uzun zamandır genç kız yüzü görmemiştik. Başlangıçta hem çekingen hem fazla istekliyiz. Kendimize de pek güvenemiyoruz. Çünkü onlara karşı nasıl davranılacağını cephedeyken unutmuştuk. Ama Ferdinand Kossole kızlardan biriyle valse başlıyor ve öteki çiftler de onları izliyor. Ferdinand'ın dans ettiği kız koca göğüslü ve baston yutmuş gibi göğsünün arkasına siper alıp tüfeğinin namlusunu dayayabilir. Tatlı ve sert şarap insanda hoş bir etki bırakıyor. Kızlar rüzgar gibi dönüyor, müzik çalıyor ve bizler de bir köşede Adolf Betke'nin çevresinde oturuyoruz. O çocuklar diyor, yarın veya öbür gün evlerimize dönmüş olacağız. Ah çocuklar, karımı bir canım çekti ki, tam 10 aydır. Masaya abanıp Valentin Laher'le konuşuyorum. Büyük bir soğukkanlılıkla ve düşüne taşına kızları gözden geçiriyor. Yanında bir sarışın oturuyor ama ona pek bakmıyor. Öne abanırken ceketimin içinden hissettiğim bir sertlik masanın kenarına dokunuyor. Elimle yokluyorum. Heinrich Wessling'in saati. Ne de uzak bir geçmiş oluvermiş. Yup kızların en şişmanını ele geçirdi. Onunla dans ederken bir soru işaretine benziyor. Genç kızın kocaman çıkıntısına yerleştirdiği iri eliyle piyano çalıyor. Kız ağzından tükürükler saçarak gülüyor. O da gittikçe daha fazla keyifleniyor. Sonunda kapıya doğru fırlayıp dışarıya çıkıyor. Birkaç dakika sonra ben de dışarıya çıkıp işleyecek bir yer aranıyorum. Ama daha ilk köşede bir gedikli çavuş bir genç kızla kanter içinde sarmaş dolaş. Bahçede şöyle bir volta vuruyorum ve işemeye başlayacağım sırada tam arkamda müthiş bir çatırtı oluyor. Dönüp bakınca yupla şişkonun yerde çekiştiğini görüyorum. Bir bahçe masasından yuvarlanmışlar. Şişko beni görünce kahkahayı basıp dilini çıkarıyor. Yup öfkeyle soluyor. Çalılığın arkasına geçiyoruz acele acele ve bu sırada bir ele basıyorum. Ne berbat geceymiş. Kalın bir ses, kör müsün öküz diye böğürüyor. Sen sersem kazın yerde yattığını nereden bileyim diye öfkeli bir yanıt yapıştırdıktan sonra sakin bir köşe bulabiliyorum sonunda. İçerisinin dumanlı havasından sonra bu serin rüzgar iyi geliyor. Sivri çatılı evler, ağaç kümeleri, sessizlik ve çişimin sakin şırıltıları. Albert de gelip yanımda aynı işi yapıyor. Ay ışığı var. Şırıl şırıl gümüş işiyoruz. Albert, hey be Ernst, ha diyor. Başımla doğruluyorum. Bir süre daha aya bakıyoruz. Anlamsızlıkların sona ermiş olmasına ne dersin Albert diye karşılık veriyorum. Hay melon şey be. Arkamızda bir gıcırtı ve çatırtı oluyor. Çalıların arasından yüksek ve tiz genç kız çığlıkları duyuluyor. Gece bir fırtına kadar tedirginliklerle dolu, yabanıl ve telaşlı hayat birbirinden tutuşuyor. Bahçede birisi inliyor, kıkır kıkır bir gülüş yanıt veriyor. Samanlıktan aşağıya gölgeler atlıyor. Bir merdivende iki kişi duruyor, erkek başını genç kızın etekliğine çılgınca bastırıyor ve anlaşılmaz sözler dökülüyor ağzından. Kızın boğuk boğuk gülüşü bir fırça gibi sinirlerimizi tırmalıyor. Sırtımdan aşağıya doğru bir ürperti hissediyorum. Dünle bugün, ölümle hayat birbirine ne de yakın. Caden bahçenin karanlıklarından ortaya çıkıyor. Terden sırılsıklan ve yüzü parlıyor. Ceketinin düğmelerini iliklerken çocuklar diyor. Yaşadığını anlıyor insan şimdi yine. Yapının çevresinde dolaşırken Willy Homer'a rastlıyoruz. Bir ot tarlasının üstünde büyük bir ateş yakmış, yürüttüğü birkaç patatesi pişiriyor. Ateşin karşısında sessiz ve dalgın tek başına oturuyor ve patateslerin kızarmasını bekliyor. Yanında birkaç kutu Amerikan pirzola konservesi duruyor. Köpek de büyük bir dikkatle yanı başına çömelmiş. Ateşin titrek alevleri kızıl saçlarını bakır rengine bürüyor. Aşağıdaki çayırlardan bir sis yükseliyor. Yıldızlar kıvılcım kıvılcım. Homer'in yanına oturup patatesleri ateşten çekiyoruz. Kabukları kapkara yanmış ama içleri altın sarısı. Mis gibi de kokuyorlar. Pirzolaları iki elimizle yakalıyor ve bir ağız mızıkası gibi sağa sola hareket ettiriyoruz. Bir yandan da alüminyum kaplarımızdaki sert içkiyi kafaya dikiyoruz. Patatesler ne de lezzetli. Dünya dönüyor mu acaba? Neredeyiz? Tarlalarda oturup sert kokulu topraklardan patates çıkaran delikanlılar değil miyiz yine? Al yanaklı ve soluk mavi etekli kızlar kollarında sepetlerle arkamızdan gelmiyor mu? Ey gençliklerin patates ateşleri! Beyaz dumanlar tarlaların üzerinde uçuşur, ateşler çıtır çıtır yanar ve başka hiçbir ses duyulmazdı. Patatesler en son üründü. Patatesten başka her şey daha önceden toplanmış olurdu. Sadece topraklar, apaydınlık hava, beyaz, acı ama sevgili dumanlar ve her şeylerin sonu olan güz kalırdı. Acı duman, sonbaharın acı kokusu ve gençliğin patates ateşleri, uçuşan, uçup dağılan sisler, arkadaşların yüzleri, yoldayız, savaş bitti, her şey eriyip eşsiz bir biçimde dağılıyor, patatesler, sonbahar ve hayat yine geriye geliyor. Willy be, avuçları patates ve et dolu Homer başını kaldırıp bakarak, enfes değil mi diye soruyor. Ah sersem herif, oysa ben bambaşka şeyler düşünüyordum. Ateş söndü, Willy ellerini pantolonuna silip bıçağını kapattı. Köyde köpekler havlıyor, başka hiçbir ses duyulmuyor. Mermi falan patlamıyor, ne de cephane kollarını kulakları sağır eden gürültüsü duyuluyor. Yaralı arabalarının o çok dikkatli fren gıcırtıları bile yok. Son 4 yılın gecelerinden başka o gecelerdekinden çok daha az insanın öldüğü bir gece. Meyhaneye gidiyoruz yine ama orada da fazla bir şey yok artık. Valentin ceketini çıkarmış, bir takım el cambazlıkları yapıyor. Kızlar alkışlıyorlar ama Valentin keyiflenmiyor. Canı sıkkın. Kossole'ye bir zamanlar iyi bir artistim ben, Alfred diyor. Ama şurada yaptıklarımla bir panayırda bile tutunamam. Kemiklerde iş kalmamış. Oysa Valentin'in barfix hareketleri bir zamanlar başlı başına bir numaraydı. Ama şimdi şu romatizmalarım. Kossole kemiklerinin büsbütün elden gitmediğine şükret diye bağırıp elini masaya indiriyor. Müzik, çal bevili. Homer davul ve çıngıraklı sopasıyla hemen harekete geçiyor. Hava yine canlanıyor. Yupa Şişko ile işler nasıl gitti diye soruyorum. Bırak şunu der gibilerden bir el hareketi yapıyor. Ben hele bak diyorum hayretle. Sen de pek maymun iştahlısın. Sırıtıyor. Beni seviyor sanmıştım anlarsın ya. Oysa pis karı benden para istedi sonunda. Üstelik dizimi de o melun bahçe masasına çarptım. Zor yürüyorum. Ludwig Breyer masanın başında sessiz sessiz oturuyor. Yüzü sapsarı. İşin doğrusu çoktan yatmalıydı. Ama bir türlü istemiyor. Kolunun yarası iyileşiyor, dizanterisi de bir parça azaldı. Ama o yine içine kapanık ve mahzun. Caden tok bir sesle Ludwig diyor, sen de bahçeye çıkmalısın, iyi gelir. Ludwig başını olmaz gibilerden iki yana sallıyor ve birden sapsarı kesiliyor. Yanına oturup, eve döndüğün için sevinmiyor musun diye soruyorum. Kalkıp yanımdan uzaklaşıyor. Onu anlayamıyorum artık. Bir süre sonra onu dışarıda tek başına buluyorum. Ama bir şey sormuyorum artık. Hiç konuşmadan dönüyoruz. Kapıda Lederhose ile burun buruna geliyorum. Şişko karıyla kirişi kırmak üzereler. Yup hınzırca sırıtıyor. Şaşırıp kalacak sonunda. Willy o değil, karı şaşıracak diyor. Bizim Arthur'dan metelik çıkar mı sanıyorsun? Masada su gibi şarap içiliyor, lamba sesler çıkarıyor, kızların etekleri havada uçuşuyor. Alnımın arkasında sıcak bir yorgunluk rüzgarı esiyor. Her şey yumuşacık tekerler üstünde bu akşam. Bazı sisli gecelerde aydınlatma fişekleri de böyleydi. Başım ağır ağır masaya yığılıyor. Gece yumuşacık ve eşsiz bir şekilde uğulduyor. Yurda dönen bir ekspres gibi. Çok yakında evlerimizdeyiz. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.